Merhabalar. Hiç böyle olmaz. Ne biçim giriyorsunuz öyle?
Hocam, si bemolden girdin gene insanları bir korkuttun ya. Şu anda var ya yine insanlar çıktılar.
Enerji.
Akademik Podcast.
Evet. Bir önceki konseptimiz çok tuttu. Hiç çalışmadan ben geliyorum. Hazır hocam bana sürpriz yapıyor. Bak şöyle bir şey var diyor. Heyecanlanıyoruz hep beraber. Nasıl konsept?
Peki bugün nasıl bir şey var?
Nasıl bir şey var?
Çok güzel.
Bu arada hocamız şu anda acayip mutlu. Niye? Çünkü kahvemden peş şişesine koydum. Erikli
evet,
peş şişesi.
Allah razı olsun.
Plastik eridi. Tam bir kanserojen. Onu içiyorum ve mutlu oluyor. Ya yine iyiliğimi yaptım ya. Bak çok iyi bir insanım hakikaten ya.
Paylaştım Allah kahvemi. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hocam.
Canımsın.
Şeye döndü bu. Adnan Oktar'a döndü.
Ama iyi bayağı verdim kahvemden. Onu da unutma lütfen.
Farkındayım hocam.
Evet ama. Konumuz ne hocam?
Konumuz enteresan psikolojik gerçekler. Bunu bir seri gibi yapmayı düşündük hocam.
Kim düşündü?
Yani ben düşündüm
şunu söylemedim. Ya kendi kendine düşünmüş diyor ki seri gibi yapmayı düşündüm.
Çünkü çok fazla var. Yani tek bir podcast'te alıp bunları vermek çok zor. Dedim ki bunu böyle aralarda ayda bir enteresan psikolojik böyle bulgularla ilgili içerik çıkalım dedim.
Hazır hocamızın düşündüğü podcast'imiz için yeni konsept.
Nasıl
dedi.
İçerik yazdım? Çok iyi yazdım.
Konseptin ne olduğunu bilmiyorum. Bir de bu seri yapmışız. Hadi bakalım hocam.
O zaman serimizin ilk şeyiyle geliyor. Aslında bugün inceleyeceğim. Şimdi belki sabah dinliyorsunuzdur, trafiktesinizdir ya da akşam eve gidiyorsunuz, yorgunsunuzdur. Bol bol esneye dinliyorsunuzdur. Esnemenin bilmiyle başlıyoruz olaya.
Aa ilginçmiş. Hadi güzel.
Hocam, biri esnerken biliyorsunuz hani istemsiz bir esneme eğilimi olur. Bir döngü başlar. Bu bulaşıcı esneme diye geçiliyor. Ama bu kimlerde görülüyor? Bu en çok tartışma konusu. Ve yapılan çoğunlukla araştırmalar şuna işaret ediyor. Biri esnerken diğerleri esnediğinde o kişilerin empati seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor.
Aa, çok ilginç. Bu, esneyenler evet. Empati.
Aa bak bu iyiymiş.
Çok ilginç.
Yani
çok
bu bulaşıcı esneme dediğimiz olayın olması durumu aslında empati düzeyi yüksek bireylerde olduğu söyleniyor. Bak. Tabii karşı çalışmalar da var.
Ha olmayabilir.
Ama şöyle gerçekler de var. Bazı insanlar bunu yapamıyor. Kim yapamıyor biliyor musunuz? Bebekler yapamıyor. Duygu durumu oturmadığı için. İkinci olarak narsist bireyler bunu yapamıyor. Otizmliler bunu yapamıyor. Çünkü bu kişilerde empati yeteneği yok.
Çok iyi. Profesörler falan da yapamaz. Onlarda da empati yoktur.
Ya bu nasıl oluyormuş biliyor musunuz? Aslında yaş ilerledikçe esneme, başkasından etkilenip esneme olayımız azalıyormuş hocam. Yaşa da bağlıymış.
Aa, ilerledikçe empati yeteneğimiz mi düşüyor bize?
Ya aslında işte burada tartışmalar başlıyor. Hani sadece buna nasıl bağlayabilirsiniz de. Evet. Başka şeylere de bakıyorlar. Mesela şimdi esneme bulaşıcılığının aslında insanlar arasındaki ilişkideki şeye bakıyorlar. Hangi ağlarda ortaya çıkıyor? İlk olarak aile bireyleri arasında net etkisi var hocam. Hmm. Yani ailenizden biri esnediğinizde siz direkt esnemeye başlıyorsunuz.
Çok iyi.
Bunu arkadaşlar devam ettiriyor. Ardından tanıdıklar yabancılara doğru gittikçe yani sizi yolda gören birini esnediğinde esneme bulaşmıyor.
Çok güzel. O zaman biz mesela bir kızın sende hoşlanıp hoşlanmadığını esneyerek anlayabilirsin.
Ne sen alaka?
Nasıl ne alaka? Eğer kız sende hoşlanıyorsa, seni önemsiyorsa sen esnediğinde onu da esnemesini beklersin. Bence çok mantıklı. Yine kafa karı kıza gitti benim. Bilimsel bir bulguya
ama hocam mantıklı o zaman yani. Şimdi yürüdüğünüz kızı tanıyor olmanız lazım.
Saçma değil mi yürüdüğüm kızı tanımıyorsam? Yolda hiç tanımadığım insan nasıl yürüyeyim? Yürüsünler.
Bilmem yolda da yürüyenler oluyor. Korna basıp esnerseniz ben kafayı çıkartı.
Ya öyle bir şey olabilir mi hocam ya? Allah aşkına şimdi bu mantık aklı yatıyor mu?
Barda gittiniz yanına hani böyle kulağına söyleyen bir şeyler söyleyen tipler olur ya. Ben, arada esnediniz etkilemez ya,
o
ki.
O değil ben zaten öyle düşünmüyorum. Barda gittin tanıştın oturuyorsun muhabbet ediyorsun. Muhabbet birazcık ilerliyor. Gecenin en şehvetli anda esniyorsun. Eğer o da esniyorsa tamam.
Öküz uykusu geldi.
O da esniyorsa evlenecek kadındır bak. Bak yine çok güzel bir şey çıkar. Ya şu anda. Evlenecek kadın nasıl bulursunuz?
Mesela şöyle bir şey de var hocam esnemeyle ilgili. Esnemeyle ilgili bir şey okuduğunuzda da esnemeye başlıyorsunuz.
Aa.
Öyle psikolojik bir etkisi var. Aslında kavramın söylemi bilişimize yerleşmiş bir duruma işaret ettiği için beyniniz otomatikman bunu gördüğünde bu bak esneyecek gibisiniz daha şu an.
Esnemeden bahsediyorum. Esnemem geliyor hakikaten benim şu
evet,
anda.
Evet bak şu an niye? Uykulu gibi duruyorsunuz.
Niye? Çünkü aşırı empatik diğer insanları düşünen bir karakterim ben. Senin
yani
gibi...
niye? Uyumadan geldiniz, çalışmadınız, laf yazıyorsunuz ya, şurada.
Bak samimi söylüyorum gerçekten. sen esnemeden bahsedeyim. Sen esnemem geliyor. Benim empati düzeyim yüksektir bu arada. Mesela geçen önümde bir çocuk düştü ağlıyordu. Üzüldüm ben de.
Sonra esnemeye başladım.
Gerçekten çok üzüldüm. Ağlıyordum böyle. Ama hiçbir şey yapmadım. Müdahalede bulunmadım.
Mesela diğer enteresan bir duruma geçiyorum o zaman hocam. Gözyaşı. Hepimiz belli dönemlerde ağlarız, güleriz, ağlamamızın farklı birçok nedeni vardır. Çok tartışma konusu olan bir bulgu da şu. İlk gözyaşı damlası sağ gözden geliyorsa sevinç gözyaşı dökülüyor
ya,
demekmiş.
Ya bu olmaz ya. Bunlar
aksi takdirde kişi acıdan veya bir sorundan dolayı ağlayabileceği belirtiliyormuş ve bununla ilgili mesela Amerikan işte gözyaşı akademisi gibi bir şey var. Şunu okuyamadım yani. Oftalmoloji mi
ne? O neymiş ya?
Oftalmoloji Akademisi'nin gözyaşı türleriyle ilgili araştırmaları var. Aslında bu ilginçlik nereden ortaya çıkıyor? Bir sürü gözyaşı türümüz var ürettiğimiz. Bazal gözyaşları mesela gözünüz içine bir şey kaçar ya, anlık tepki olarak verdiğiniz şey. Refleks gözyaşları da böyle daha çok tahriş edici maddeler sonucu gözyaşınızın oluşması. Duygusal gözyaşı işte bu sağ sol göz olayının devreye girdiği yer.
Ben sağ solu bilmiyorum ama ben de şunu biliyordum. Gözyaşın içerisindeki... Ha, bak nasıl da bu da okumuş belli. Tamam, evet, sen söyle.
Allah aşkına nasıl 40 yılın başı.
Nasıl 40 yılın başı ya?
Lütfen hocam lütfen söyleyin.
Hatırlamıyorum.
Filmurt şey Üniversitesi yapıyor hocam araştırmayı.
Gözyaşı içerisindeki tuz oranı da değişiyor. İçindeki hormonal evet. denge de değişiyor. Ve burada o gözyaşının mutlulukla mı hüzünle mi çıktığını anlayabiliyoruz biz.
Evet, stres hormonu içeriyor gözyaşlarımız ve bu aslında bu hormonun derecesinden kıyasla kalkarak aslında o yüzden sağ gözden geliyorsa mutluluk vesaire diye bakıyorlar ama gerçekten gözyaşının duygu durumuyla da alakası var. 13 binden fazla kişinin katıldığı bir araştırmada şu ortaya çıkıyor. Batı toplumlarında ve bireyselci özellik sergileyen toplumlarda gözyaşlarının genellikle ilişkili olduğu konular mutluluk. Bir şeyi sevindiğinden ağlama. Toplulukçu kültürlerde acı ya. Acı böyle bir şey olur mu? Bak bu tarz hani bizim gibi ülkelerde, komünal kültürlerde daha çok hani hem sevgi, duygusal ilişkilere dayalı sevgiden kaynaklı hem de acıdan kaynaklanan ağlama oranının daha yüksek olduğu gözüküyor.
Sen hiç mutluluktan ağladığını hatırlıyor musun?
Yok ya, çok da mutlu olamadım.
Ben de hiç mutluluktan ağladığımı hatırlamıyorum, biliyor musun?
Ama normal ağlamam çoktur mesela. Ayda bir hafta muhakkak ağladığım bir hafta olur yani.
Geçelim. Ağlar mısın? Her gün
değil ya genelde.
Ben duygusal mı? Ben filmde falan da ağlarım. Ben bir şey diyeyim, ben bir kere anlatmışım.
Babam ve oğlum da ağlamışsınız.
Babam ve oğlum da kesin ağladım. Ben sana daha garibini anlatayım. Bir tane bir kız vardı, beni şey yapmıştı. Eve
yapmıştı. Ne yaptı size Allah aşkına? Siz nasıl bir gençlik geçirdiniz ya?
Ya bak, her şeyi hazırlamış falan fişman. Tamam, böyle çok güzel bir ortam var. Bir tane de film açtı. Bir Gençlerin Anıları. Bilmiyorum izleyen var mı?
Evet. De. Bu romantik değil bence.
Romantik değil. Açtı. Zaten şey bir kızcı. Rakçı falan bir tipti. Neyse ben izlerken bir ağladım.
Ne ağladınız ki onda?
Ama ağlayacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bu arada.
Ya kız eminim gerizekalı ya.
Bu abi ya gerçekten. Zaten hiçbir şey olmadı kızla. Ertesi günde...
Hocam siz şiir falan da okuyorsunuz ya. Hocam bak, bir şiir okusanız da şurada
çok
gülelim.
Çok daha güzel söyleyeyim. Ertesi günde hani... Kötü bir gece geçirdik zaten. Ben de elini tuttum. Kızı şey dedi kızım. Ben sana konsantre olamadım diye elini çektim. Ama ben hakikaten duygusalımdır bu arada. Abidik gubidik filmlerde falan ben çok ağlarım.
Ya ağlama ya oluyor. Bazı erkeklerde çünkü mesela hocam
niye?
Ne
peki.
Kadar ortalama süreniz ne? Mesela ağlamaya başladığınızda ne kadar süre ağlıyorsunuz?
2-3 saniye bak şeyler.
O kadar mı?
Ya olur mu da canım da bir ağlarım. 35-40 saniye ağlarım bence. Ha. Daha uzun ağlamam ama.
Bir erkekler ortalama olarak 2 ila 4 dakika arası sürüyormuş yok bu ya. Sekans. Kadınlar da 6 dakikayı aşıyormuş.
Kadınlar zaten ağlamaya çok müsait. Yani müsait evet. Abi mesela şey dönemizdesin, bu renk dönemiz Allah belasını versin. Abidik gubidik şeylere ağlıyorsunuz ya.
Evet ya o da.
Ya ben nelere ağlayan insanlar
gördüm
ya.
Ya ben evde tek başına da ağladığımı biliyorum ya.
Ya ben Candil'e bak bir kere bak Candil'e şimdi Türkiye'ye yeni gelmişiz, yolda gidiyoruz. Şimdi yanda yolun kenarında hayvanlar olur ya böyle çarpmışlar falan şişman. Candil bunları uyuyor zannediyormuş orada. Safa bak ya gerizekalı mısın Candil ya.
Bir tane ya.
Ay diyor bunlar burada nasıl uyuyor? Candil onlar uyumuyor, onlar öldüler. Lan Candil bu da bir üzüldü.
Ya, bir nasıl... Koreli dramı ya, ya Türkiye'deki dramı.
Onlar nasıl öldüler orada, öldüler mi onlar? Uyuyor diye onları böyle. Ay uyuyor diye mutlu mutlu yollarda gidiyordu yıllarca kız ya. Gerçekle tanıştırdığımdan beri yolda onu görünce üzülüyor her birinde. Garibim.
Hocam enteresan olan ne biliyor musun? Mesela ağlama tarzları da değişiyor insanların. Erkeklerin sadece %6'sı hıçkıra ağlıyormuş.
Evet.
Ama kadınların ne kadar biliyor musun? %65'i hıçkırarak ağlıyormuş hocam.
Ya, erkek için çünkü ağlamak daha böyle saklanacak bir şey. Yani biz kendimizi tutarak ağlamamız evet, gerekiyor. Gerçi.
Ama bir erkeğe de böyle ağlarken görünce bir zayıflık hissiyatı uyanıyor insanda.
Ma, aynen öyle. Mesela o kız bir gay şanlanır.
Ya o gaylik ya.
Ya bu ne kadar ayıp bir ithamdır ya bana karşı. Devletin bir doçentine karşı böyle konuşamazsın. Of ya bir şey diyeceğim. Ondan sonra o kız buralarda kafe mafe açtı. Arada görüyorum ben.
Gidip ağlıyorum kafede. İşte çay söyleyip önünüzde ağlıyor musunuz?
Yıllar sonra görmüştüm bir kere daha.
Tamam o zaman daha değişik bir konuya daha geçelim. Evet. Mutluluğa geçelim hocam. Şimdi mutluluk gerçekten hepimizin elde etmeye çalıştığı bir olay. Ve Harvard'la araştırmacılar 70 yıl boyunca insanları gözlemliyor. En çok mutlu olduğu süreci burada 268 erkek net takip ediliyor hocam. Ve hayatlarındaki olumlu ve olumsuz şeylerin dengesini ölçümlemeye çalışıyorlar ve 5'e 1 oranı dediğimiz bir oran çıkıyor. Mutluluğun formülü diye geçiyor hatta bu. Şöyle bir şey, 5 olumsuz olay 1 olumlu şeyle tekabül edebiliyormuş.
Yani götürülüyor. 5 evet, yanlış bir doğru götürür gibi.
Evet. Ha pardon tam tersi ya çok pardon.
Ya asıl hocam şu podcast'imizde
hayatınızı kaydırıyordum az kalsın. Boş.
Podcast'imizde ilk kez insanların işine yarayacak bir bilgi verecektin. Onu da yanlış mı verdin ya?
Tamam. 5 olumlu şey, 1 olumsuzu. Mesela eşinizle hocam çok sıkı kavga ettiniz ve gerçekten gerilimli. Gittiniz salonda ağlıyorsunuz gene.
Ya kötü bak ya. Beni nasıl aşağılayarak nasıl mutlu oldu? Lan bir erkeğin ağlaması dalga geçerseniz.
Şeyin hatta evden kovsun lampta yatın lan.
Ya bir erkeğin acılarıyla dalga geçen kadınlardan hepsinden nefret ediyorum.
Bu bir olumsuz şeyin etkisini gidermek için 5 tane o kişiyle pozitif şey yaşamanız evet, gerekiyormuş. Çok şey bir denge ve yani. Çok ya, zor bir
ne
denge yani.
Ne yapacağım
5
tane ben bitti bitmez.
Ama
yani,
bu sadece ilişkilerde geçerli değil. Mesela Harvard Review'de iş birimleri arasında buna bakıyorlar ve patronların daha doğrusu yöneticilerin çalışanları övme ve eleştirme durumuna bakıyorlar. Aynı şekilde 5 yani 5 olumlu şey bir negatif eleştiriyi nötrlediği ortaya çıkıyor. Performansları değişiyor çünkü. Hani tek bir negatiflik bile gerçekten ciddi bir düşüşe neden olurken o kişiyi tekrar toparlayıp aynı çalışma döngüsüne çevirmeniz için 5 pozitif övgüye ihtiyaç duyuyor.
Çok ya çok güzel bir çalışma değilmiş. Yine faydasız bir bilgi oldu bence.
Avukatlarda da öyleymiş. Mesela avukatların boşanma davalarını inceliyorlar hocam. Bu çiftlerin yaşadıkları olumsuz, olumlu hani bütün o verilen görüşmeler, transkriptler çıkartılıyor. Aynı şey. Bu dengeyi sağlayamayan çiftlerde boşanma oranlarının daha yüksek olduğu gözüküyor.
Ama
bence
denge,
değişik.
Denge ama biraz saçma geldi. 5 tane olsam Murat'la 5 olumlu bir olumsuz yaratabiliyor
musun? Olmuyor zaten işte.
Ya bizde de öyle değil.
İmkansız bir şey.
Tabii biz hep olumlu.
Ama mesela belki bazı yaptığın yani bunu kendi çıkarım açısından şimdi mesela bir tane yaptığın şey belki dörde bedeldir. Ya mesela geldi kocam bana altın bilezik aldı. Ya. 5. Canını ya, yerim onu.
Ya bu nasıl bir parasal ya yemin ederim Harvard utandı ya şu anda.
Yapacak
Harvard
bir şey
incelemeleri çöktü.
47 altın her zaman değerlidir.
Bu arada bilmeyenler için Hazal hocamızın altın bağımlılığı var. Evinde altınları var. Arada çıkar çıkar
yok,
takıyor.
Yok yeminle yok sıfır ya. Ya çok üzgünüm
evet,
ya.
Yatırım yaptığı için gitti altınlar ama normalde evinde altınlar vardı. Arada onları takıp takıp fotoğraf çekiyordu ya. Böyle de psikopat bir insan kendisi.
Ya çirkin çirkin bir şey anlatırdım ama kayıt var sonra anlatayım.
Acaba ne yer yaptın her şey çirkin senin ya. Ya gerçekten utanmıyorum. Bir de gitmiş resim yapıyorum diyor bana ya.
Altın resimleri çil çil altınlar çiziyorum.
Ya Hazal hocamızın hobilerini sayıyorum. Lütfen, lütfen dinleyin hocaları. 1- Seramik. 2- Şey yağlı boya sanatı. 3- Şey neydi bu? Kayak. 3- Yoga. Snowboard. Bak şimdi Hazal hocamızı tanısanız ki tanıyacaksınız zaten artık yeni bir konsepte geçtik YouTube'da da karşılıklı. Evlere gelip bilim anlatıyoruz. Orada da göreceğiniz ve tanıyacağınız gibi bunlarla alakası olabilecek tinette bir insan değil.
Boş.
Bunlar hep zenginlerim.
Nasıl bir tinetteyim lan ben?
Sen tinetsizsin. Sana tinet yok kızım ya. Şunu kabullen ya. Ya gerçekten şunu kabullen ya. Sabah kar yağıyor diye beni arıyor. Hoca beni alacaksın değil mi? Ya bu tinetteki bir insanın hani yoga falan yapması. Böyle hani seramikle ilgilenmesi.
Ya çok
ilgilenmesi,
güzel yapıyordum ya.
Seramikle falan ilgilenmesi gerçekten şey değil ya. Ya koltuğu ısıtırıyorum arabana.
Ya hayatınıza renk getiriyorum hocam. Yoksa ya, ne olacak?
Hayır sana yazık kızım. Çünkü bu dengesizlik. Yaşamın nere? Yaptığın spor ya sanat dalları nere?
Ya bak çok değişik insanlarla tanışıyorum.
Ama onlar sen olmaz hocam. Gerçekten.
Ya ben onlardan biri olmak istemiyorum. Ben o anki tadı yani. Yoksa yağlı boya tablolarımı görseniz çok dalga geçersiniz. Yani, depoya kaldırdım utandığımdan asamadım.
Çünkü sende o sanatsal bakış açısı da yok gerçekten.
Ya el yeteneğim de yok gerçekten.
Olamaz ki hocam. Sen Ankara'da doğmuşsun. Gerçekten. Hocam ya, ama bak hayatın gerçekleri bu. Ya sen mi bak benden de olmaz. Hani sonradan bir gelir elde ettik falan ama belli bir süreden sonra zenginleşince
değişir. Sanatla mesela hiç denediniz mi sanatla?
Hocam bak samimi söylüyorum. Yanlış anlama gerçekten. Arabaya ısıtılmış koltuğa bindim. Oh götüm ısındı diyen adamdan. Gerçekten. Yani bu insandan seramik sanatçısı olamaz hocam. Bunu
ya bir kere seramiklerim güzel. Yani ya, bizim yeni konseptimizde arkada gördüğünüz tüm seramikleri ben yaptım. Bunu söyleyeyim hemen.
Arkada bir seramik görmedik zaten.
Vardı arkadığımızda hemen seramik. Benim
tamam
küçük
hocam konseptimizi
vardı.
İzlerseniz yeni konseptimiz yayınlarda olacak zaten. Evlere evet. Gittiğimiz bilim anlatımız.
Kadın bedeni çalışıyorum.
Ya gitmiş onun apaza erkek gibi konu bulmuş kendine ya. Nü çalışacak hocam. Ya sen yok musun ya? Modeliniz oluyor mu peki hocam?
Yok hocam ya ben zaten ince atlar yapamadığım için şişman kadınlar yapıyorum.
Ya hocam sen, hobileri de şöyle belli onu da belirteyim. Yakın çevresindeki akrabalar üzerinden beleşçilik yapabileceği hobileri var. Ya yani mesela birisi resim sanatını bıraktıysa onun tuvallerini alıyor.
Tuvali nerede? Şövalemi nerede buldum hocam nerede? Biliyor musun? Çöpte. Bağlarda çöpe atmışlardı. Eşim buldu getirdi. Çok
ondan sonra
mutluyum,
da şey, evet. Yağlı boyaya girdi. Evet. Ya, atıyor bu neydi? Snowboard. Kaydırak değil ya. Snowboard falan.
Kayınpederim sağ olsun.
Kayınpederi bununla ilgilendiği için ona girdi. Ya, anladın mı? Beleşçilik üzerinden hobi ve sanat yapmaya çalışan bir insan kendisi.
Ya şurada Türkiye'de hayatta kalmaya çalışıyoruz hocam. Yoksa öbür türlü kalamaz.
Ama niye bunlarla ilgileniyorsun hocam?
Bak mesela daha... şöyle düşündün. En azından böyle şey mesela ben gidiyorum kayak yapmaya. Uludağ'a gidiyorum tam kayınpederle. O hoca olduğu için zaten kimse karışmıyor etmiyor. Ondan sonra gidiyorum oradaki zenginlerin yaşamına bakıyorum. Size anlatıyorum. Size içerik çıkıyor.
Kenarda ağlıyor yani. Ya. Ya gerçekten üzülüyorum bu hallerin hocam.
Ya
lütfen.
Gidin Tutyeli'ndeki teleferiklere bakın. Orada akademik linkle karşılaşacaksınız her yerinde.
Bizim şeylerimizi yapıştırdı akademik linkle.
Ya ben yapıştırmadım. Birileri yapıştırmış.
Birileri yapıştırmış.
Aynen. Kim tanımıyoruz yani. O zaman yeni daha güzel bir konuya geçiyorum. Evet. Enteresan psikolojik gerçeklerde. Şimdi hocam misafirliğe gidersiniz böyle çocukken annenizin günleri falan olurdu. Ay, ve böyle pasta börekler o. Tabaklar
evet,
gelirdi hatırlıyor musunuz?
Çok bak çok hoşuma giderdi eskiden.
Değil mi? Herkesin en sevdiği şey. Şimdi bir de annenizin yaptıkları olurdu. Şimdi böyle dışarıda yediğiniz şey insana daha güzel gelme eğilimi vardır. Mesela komşunun yaptığı kek. Mesela hiçbir şey koymaz belki içine. Kupkuru bir kektir ama onu yerken zevk alırsınız. Kendiniz aynı keki yaptığında aynı şey uyanmaz. Neden diye bunu araştırmış araştırmacılar. Şimdi şu ortaya çıkıyor. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde araştırma yapılıyor. Yani sandviç üzerinden giriyorlar. Bir sandviçi kendiniz hazırladığınızda ve başkası yaptığınızda aldığınız tat ve doyuma bakıyorlar. Ve başkası yaptığında her zaman doyum daha yüksek oluyor. Nedeni de şu çıkıyor hocam deney sürecinde. Bir şeyi hazırlamaya vakit harcamaya başladığınız zaman o şeyden alacağınız tat azalmaya başlıyor. Normalde mesela sigara içen birine sigara hayal et dediğinizde onu canını çektirecek reseptörler çalışmaya başlıyor. Aynı şey mesela çikolata yemekte de bu var. Çikolata yediğinizi düşündüğünüzde tükürük bezlerinizde bir artış olmaya başlıyor. Ama aynı şeyi hazırlama girişimine girmeye başladığınızda geçirdiğiniz o süreç ve bilişsel işlevin oradaki tattan sürece kayması sizin o şeyin tadını beğenme algınızı değiştiriyor. Ne açıkladın be.
Ne açıkladın? O kadar uzun açıkladın ki ben gittim gene ya.
Aynı sizin gibi açıkladım uzun harbiden uzun. Mi? Ben de öyle oluyorum siz konuşurken işte.
Ya beni komik. Dinleyenler böyle mi oluyor? Ben gittim lan başka yerlere gidiyorum. Ya yemin ediyorum doğumumdan bugüne tüm hayatımı düşündüm. Babamla ilişkimi düşündüm.
Yani diyor ki yemek yapmak için harcadığınız süre ondan alacağınız tadı etkiliyor.
Ha, bunu bu kadar uzun anlatmana gerek yokmuş.
Ama işte podcast süresi de önemli
bir şey. Yani sen uzadıkça insanlar dinlemiyor ya. Bence bir konuyu tekrar senin fakirden çevirelim. Yine üzerine de kürkü giymiş gelmiş.
Bak, ama eğlenim. Şöyle bir şey de var hocam.
Çok mutluydum.
Çok aç kişileri yemek yanlarında yemek yaparsanız ve o kişiyi böyle bekletirseniz hani yemeğe şu kadar kaldı bu kadar kaldı. Ha. yemekten aldığı zevk artıyor kişinin. Açlıktan kaynaklı böyle unsurlar da var.
Çevredeki ortam sizin aldığınız yemekten tadı da değiştiriyor.
Evet.
Ya olsa bu yemeğin tadını hani tamam yemeğin içeriği belirliyor ama büyük oranda çevre, o sırada yarattığınız algı, fiyatı bunlar da çok etkili şeyler. Ya. Ben eminim suşinin fiyatı daha ucuz olsaydı bu kadar Türkiye'de şey yapacak bir şey olmazdı.
Evet. Kesinlikle.
Ya çünkü Türkiye'de yapılan suşiler bir kere güzel değil. Ben çünkü bu suşiyi menbaandaydım.
Ya bunda kimse mesela şöyle de bir şey var. Nerede gittin Kore'ye lanet olsun. Ya Kore'ye gitmesen Kore'yi getirdin lan evine. Ya bir insan TÜBİTAK'ın bursuyla bunu yapar mı ya?
Ha, sen de kocanın kayınbirader bardesiyle gidip spor yapıyorsun. Biz bir şey diyor muyuz?
Ben devletten bir şey mi? Kayınpaderimi yolluyorum ben.
Uludağ'da zenginler kalacak ya senin gibi fakirler orada karları eritiyor. Ya gidip YouTube'da şeye bakıyor şu an canlı canlı kar ne kadar birikti. Allah'ın fakiri. Sen kim? Kaydırak yapmak kim ya?
Kaydırak yapmak ne ya? Kaydırak. Bak bu kadar fakir.
Kaydırak da mı daha seni yaptı?
Bak sen kocanın eşi de snowboard falan yapıyor. Bak bu gerçekten doğru. Allah nasıl bir nimet vermişse bu adama. Hayattaki bütün şansını orada kullanmış.
Ya vallahi billahi. Hakikaten hayatımdaki şansı oldu. Cende hakikaten yıllarca snowboard yapıyor. Kore'de ama hani gelir olarak da üst düzey olduğu için herkes öyle ya da böyle.
Kore'de çok öyle yerler var mı kayak yapan?
Çok yok. Zaten tıklım tıklım oluyor hocam oralar. Öyle bizdeki gibi senin gibi bulamıyorsun yani. Sen langur lungur yuvarlanıyor sağda solda Uludağ'da rahat rahat. Öyle orada değil işte öyle.
Uludağ'da kalabalık ya.
Ya.
Bakın hocam daha deminki konuyla ilgili bir de şöyle bir şey var. Oran yani yediğinizin oranının aldığınız tatla alakası, arzuyla alakasına da bakıyorlar. Çikolata deneyleri yapılıyor. 5. ısırıktan itibaren ilk ısırığınıza kıyasla çikolatadan daha az zevk almaya başlıyorsunuz.
Gitgide düşmeye başlaması normal aslında. Bazı çikolata böyle ilk yemeye bak en çok neyde yaşanır biliyor musun onu? Çikolata değil şu donas dürümler var ya. İlk yerken böyle çok güzel geliyor. Sonlara doğru iğreniyorsun.
Evet ya.
Hiç şaşmaz
kesinlikle ya. Kesinlikle ya.
Sonlara doğru iğrendiğim
yiyeceğim. Açken yiyeceğim. Çok güzel kokuyor ama ya.
Abi donastan bence iktisatçılar marjinal faydanın optimal noktasını lap diye bulurlar. O kadar. Çünkü zevkten iğrenmeye
kesinlikle.
15 dakika içerisinde dönüşebileceğin başka bir şey yok. Ulan ne tespit yaptım be.
Çok iyiydi. Ben de vallahi bunu beğendim.
Tespitin çok iyiydi. Ben bunu bir şey çalışsam da Nobel alırım.
Biz şey yapalım ya bunu bir de şort çeken bir de uzun bir de şey.
Çünkü doçent Osman kimse bir şey buldu şu anda önemli. Buldum kızım kendi kendime buldum oturdum.
Hadi bak çalışmadan geldiniz gene gün katarıyorsunuz ha.
Einstein aynısını yapıyor. Düşünce deneyini. Oturduğu yerden uyduruyor. Beyinde düşünce deneyi yapıyor. Ben de düşünce deneyi yaptım ve buldum ama bize hiç Einstein gibi şey yok arkadaş. Ya Einstein de uzak
bulamadı. Kıyasladığın yere bir bak kimle ya. Var başka biriyle falan kıyasla. İşte şeyle falan.
Bizim Volkan Hoca var onu kıyasla. Bizim Osman Gazi'deki Volkan'la kıyaslayayım da. Yine bir Volkan demeden geçmiyorum. En sevdiğim zengin arkadaş.
Her bölümde bunu zikrettim. Evet. Hatta bir dahaki bölümün açılışını bunda yapalım. En sevdiğim zengin arkadaşım Volkan'a hitaben.
Ya zaten Volkan'a oynamıyoruz. Şükrü abi var onun baba.
Şükrü amca seni sponsor. Çok seviyorum. Ne olur beni bir gör ya.
Hayır bize sponsor olacak o.
Gerçekten bana ol ya bunlar olma ya, bunlar var ya şerefsiz.
Şükrü abi sponsor yapacağız. O bireysel sponsor çok iyi olacak podcast.
Ben aslında bak şimdi sponsor dediniz aslında şu anda çok güzel bir sponsorumuz olsaydı onunla ilgili bir bulgum vardı. Aynen. Ama sponsorsuz açıklayacağım kendimi kaybettim. Markalar kaybetti.
Bu nasıl bir hava yakışı?
Open English duy beni. Burayı diple. Diple burayı. Adımı söylemeyeyim. X English. Şimdi hocam Chicago Üniversitesi bir araştırma yapıyor. Aslında uzun zamandır dönemdir yapılan dil çalışmalarında bir araştırma ve yabancı dil etkisi olarak geçiyor. Şöyle bir şey normalde kendi ana dilimizle düşündüğümüz şey ikinci bir ana dil öğrendikten sonra düşünmeye başladığımızda daha rasyonel kararlar verdiğimiz ortaya çıkıyor. Hmm. Hani bu trolley problem var ya yani tren yolundasın. 5 kişiyi mi öldüreceksin? Bir kişiyi köprüden mi aşağı ineceksin? Şimdi burada bir kişiyi köprüden aşağı itip 5 kişinin hayatını kurtarmak faydacı yaklaşım olarak geçiyor. Şimdi deney şöyle bir deney yapıyorlar İspanya'da. Önce alıyorlar İspanyolları. Bunların ikinci ana dili yok. İspanyolları alıyorlar. Şuna bakıyorlar. Bu trolley probleminde 5 kişiyi mi öldürürsün, 1 kişiyi mi aşağı itersin? Ve insanlar birini öldürme duygusuna yaklaştığı için şöyle düşünüyor. Kimseyi itmem, ellemiyor ve birçok kişi ölüyorlar kullanılan simülasyonda. Ardından İkinci dil bilen kişileri de deneye katıyorlar. Bunlar hem İspanyolca hem İngilizce biliyorlar ve şunu istiyorlar. İngilizce süreci gerçekleştirmelerini istiyorlar. Ve bu İngilizce yaptıklarında köprüden adamı itip insanları kurtarma eğilimlerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Hmm. Buna da yabancı dil etkisi deniyor. Yani bir karar verirken farklı deney modları var. Başka çalışmalarda da kullanılıyor. Kendi diliniz dışında bildiğiniz diğer dille düşündüğünüzde aslında mantıksal olarak, rasyonel olarak vereceğiniz kararlar değişiyor.
Çok iyiymiş. Bak, ve çok güzelmiş.
Ve şeye yaklaşıyor. Daha rasyonel, doğru kararlara.
Aa, çok güzel. Hakikaten sponsor lop diye otururmuş. Rasyonel kararlar vermek istiyorsanız lop diye bunu
söyler. Şimdi bulun bizi, çekelim sizin için bunu. Nasıl?
Çok kötü ya. Ya burada sponsor ulaşabilir misin ya? Kayınbabam mı yine bizi dinleyenler? Bu her şey akrabalık işte. Şey
ya. Yapacak bir şey yok ya. Allah Allah. Bence enteresandı. Peki, daha değişik bir şeye gidelim. Pennsylvania Üniversitesi'nin yaptığı bir tamam, Amerika'da yapılan
bir araştırma.
Bunu yazarken de aklıma da direkt o geldi. Ben bunu öyle dersem öyle de derler mi falan diye. Neyse, Amerika'da yapılan bir araştırmada aslında günlük hayatta bir şeyleri başarmak için yaptığımız planların hayatımızdaki etkisine bakıyorlar. Normalde mesela hocam, hepimizin hayatında senaryolar vardır. Diyelim ki bir kadro arıyorsunuz. Kafanızda şu var. ALES'e, daha doğrusu YDS'ye gireceğim diyorsunuz. Hı. Bakıyorsun, diyorsun ki YDS'ye düşük gelirse ben YÖK dile girerim diye bir zaman planlaması yapıyorsun ve buna göre hazırlanmaya başlıyorsun. Tamam. Araştırmacılar şunu buluyor. Bir işi yaparken alternatif bir plan belirlediğinizde başarı oranınızın düştüğü ortaya çıkıyor. Çünkü beyniniz zaten bir alternatifim daha var. Ben ona hazırlanırım ha. Odaklanarak ilerlediği için başarılı olamıyorsunuz. Ama tek alternatif olduğunda başarı daha...
Doç Osman'ın bu konuda bir videosu vardır. Çaresizliğin gücü. Çaresizliğin gücüyle her şeyi başarabilirsiniz. Kişisel motivasyon zorlu center'da, biletler aşağıdaki linkte. Arada biz de para kazanalım kızlar.
Şok, ben şok.
Aslında böyle bir şey mi yapsın?
Ben de geleyim. Benim niye haberim yok? Ben böyle bir şey.
Senin paran yok kızım. Zorlu Center'da acaba biletli şey mi satsak ya?
Ya o değil de ya, ne biletli şey satsak sanki. Geçen gün şimdi hocayı bir yere konuşmaya çağırmışlar, tamam mı? Aa. Şimdi böyle kıyım kıyım şey soruyor. Geleceğiniz mi? Geleceğiniz mi? Acaba gelecek. İster misin? Ekip ister mi Azal? Ne düşünüyorsun? Sen gelir misin? Hafta sonu ama falan diyor. Meğersem gelmemizi istemiyormuş. Bizden utanıyor adam ya. Diyor ki Zorlu Center'da bunu mu çekelim diyor. Allah Allah.
Ya bazı yerler bazı utandırıyoruz beni ama ya.
Hiç gerçekten utandırmayız. Ya. Çok iyi davranıyoruz.
Ya nereye ya? Geçen bunu İstanbul'a gidelim diye çağırdım hocamızı. Gel hani birlikte şey yapalım diye. Hocam altına eşofmanları giymiş. Puma. Ya bu ünlülerin geleceği bir şey ya. Ondan sonra dedim hocam iptal edildi. İptal ettirin, yalan söyledi.
Ya bırak ya, ben oraya gayet cool. Bak düşündüm, acaba dedim ki elbisemi giysem, nasıl giysem. Ama sonra dedim ki hoca dedim kesin salaş salaş gelecek. Ben de dikkat çekici giyinirsem bir ton yolda benimle dalga geçecek. Normal giyindim geldim. Ayrıca YouTuber'lar eşortman giyer. Başka bir araştırmayla devam ediyorum hocam o zaman. Acı hepimizin deneyimlediği bir şey. Şimdi toplumsal olarak gördüğümüz şeyler var. Bazen de bireysel olarak bize daha yakın insanların acısını görebiliriz. Şimdi bunu araştırıyor iletişimciler ve haberlerde özellikle bir kişinin örneğin işte şu hastası şu çocuk haberiyle bu hastalığa sahip işte şu kadar kişi sayıyla atıyorum 100 kişi var işte hastalığı anlatıyor falan. Yani birey de bunu gördüğündeki empati duygusu ve ona yardım etme eğilimi, ya yani o acıyı anlama noktasına bakıyor ve şuna ortaya çıkıyor. Sayılar kullanıldığında, bir topluluk ifade edildiğinde insanların acıma duygusu azalıyor. Ama doğrudan kişisel isim kullanıldığı zaman ona ilişkin toplumsal tepkinin de acıya yönelik şeyi artıyor.
Churchill'in çok güzel bir lafı vardır bunda. Ne? Bir kişi öldüğünde bu bir cinayettir. 10 kişi öldüğünde bu katliamdır. 100 kişi öldüğünde bu bir neydi o diğer? Soykırımdır. 1000 kişi öldüğünde bu bir istatistiktir.
Aynen öyle. Yani istatistikler bizim bilişsel olarak tepki vermemizi engelliyor. Bugün haberlere baktığınızda birçok şeyin isminin kapatıldığını görüyoruz. Aynı şekilde oranlar, sayılar arttıkça tepkiler azalıyor. Mesela pandeminin ilk başını düşün. Bir kişi çıktı, tepkileri düşün. O Mart ayındaki ilk kişinin hani yakalandığı İstanbul'da. Ardından bak şu anda hala devam ediyor aslında. Hala vakalar var. Hiçbirimizde bir tepki yok. Hani bunun nedeni artık beynimiz bunu o sayılarla normalleştirmeye başlamasından kaynaklanıyor.
Churchill'in bundan da bir lafı vardır.
O ne kişi diyor?
Churchill'in karında konuşmuş. Büyük adamdı o, biliyor musun? Değerini bilemediler İngilizler.
Mesela psikolojide en top çalışmalardan biri de güçle ilgili. İşte Stanford Üniversitesi deneyi vesaire, bunları biliyorsunuz. İstiyorsanız burada dinleyicilerimize kısa bir giriş yapın Stanford deneyinden.
Stanford deneyi psikolojide birçok şey değiştirmiş bir deney olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu deneyde insanları hapishaneye soktuklarım yoksa elektrik verdikleri miydi onu?
O hapishane deneyi Stanford
Üniversitesi. Tamam. Hapishaneye sok. Diğer miligram tamam hatırladım. Hapishaneye sokuyorlar. Bir grup öğrenciyi gardiyan. Diğer grup öğrenciyi ise aslında hapishanedeki suçluymuş imajı yarattırıyorlar. İmajı yarattırmıyorlar. Oyunu oynattırıyorlar. Tiyatro gibi düşünün. Ama belli bir süre sonra her biri bunların suçlu ya da gardiyan gerçekte olmasalar da öğrenci olmalarına rağmen gardiyanların suçlu rolünde bulunan öğrencilere işkence yaptıkları, tabii ki üst düzey bir işkenceden bahsetmiyoruz. Onlara mobbing uyguladıkları, onların kalplerini kırdıklarını tespit ediyoruz efendim. Evet. Dolayısıyla neyi anlıyoruz burada? Gücü verdiğiniz an itibariyle insan saçmalıyor.
Saçmalıyor ve empati yeteneği azaldığını gösteriyor. Şimdi günümüzdeki çalışmalara baktığımızda ise bu konuyla ilgili, yani verilen bir statü güç bizlerden ne alır araştırıyorlar ve şu ortaya çıkıyor. Karşımızdaki insanın yüz ifadelerini okuma yeteneğimiz azalıyormuş ve onun mevcut olduğunu durumu anlama, fiziksel tepkiler. Mesela bir şeye zaten üzülüyor, reaksiyon veriyor, anlamıyor karşıdaki yönetici. Bu bundan kaynaklı. Çünkü konumun ve gücün getirdiği şey sizi zamanla alt seviyenizdekilerin yaşadıklarına duyarsızlaştırmaya neden oluyor. Mesela biz size diyoruz ya, hocam üşüyoruz laba gerekir. Yok, anlamıyor. Ya ara vereceğiz. Tamam mı? Giriyoruz, saat atıyorum 11'de girdik laba. Hani ondan önce de çekim falan fişman oluyor. Giriyoruz, çalışıyoruz. Ara vermeye ihtiyacımız var. Hava almak istiyoruz aşağıda Bertan'la. Kahve içmek istiyoruz. Ana bitmiyor adam. Adam nasıl çalıştırıyor? Bertan'la aramızda konuşuyoruz. Kanki diyoruz, 2-3 tane içem diyoruz. Şimdi bizi çıkartmaz bu falan.
Ya gerçekten yok. Evet. Bir dakika sevgili dinleyicilerimiz. Günün planını anlatıyorum yine sizlere. Tamam, ben şimdi utanmaya başlayacak ama konuyu da değiştirecek. Ya onda lava geliniyor. Zaten bir geliniyor. Hazır hocam, bir herkes diyor ki hadi bir sigara kahve yapalım. Aşağı iniyorlar. 10.45'e kadar sigara.
Bu ekip ruhu, bir araya geliyoruz bak. Orada biz bir araya mutlu oluyoruz.
Ekip ne zaman bir araya geliyor? 10.45'e kadar aşağıda sigara kahve. 10.45'te geliyorlar. 5-10 dakika goy goy yapalım. Tuvalete gelelim. Saat oldu 11. 11'den 11.30'a kadar tekrar aşağı iniliyor. Ondan sonra tekrar yukarı çıkılmıyor. Oradan yemeğe gidiyoruz. Ondan sonra saat 1.30 oluyor. Geliyoruz yine bir sigara kahve. Saat oldu 2. Saat 3'te zaten hocam randevu sonra ona gidecek.
Ya şu an bel altı vuruyorsunuz. Bugün için izin istedim sadece. Kalbim kırık şu an.
Çok güzel. Çok sevindim.
Ya ben mesela hafta içi Konya'dayım ya. Ben orada yorulmuyorum. Ben buraya bir gün geliyorum ya. Pertim çıkıyor lan akşam eve geldiğimde.
Çok mutluyum.
Tamam o zaman. Burada da birbirimizi gömdüysek, diğer bir tap bilinen şey var. O da aslında çok klasik bir şey. Dunning-Kruger efekt. Yani akıllı insanların kendilerini değersizleştirme eğilimi. Hı. Yani birçok deney var bununla ilgili. Mesela bir konuyu hakim bir öğrenciye sorduğunuzda daha özgüvensiz yaklaşırken aslında işi hiç bilmeyen insanların ne kadar çok daha atik davrandığını görebiliyorsunuz. Bugün bu sosyal medyada da öyle. Ya da belki bugün Dilan Polat olayının davasının patlaması bile bununla alakalı. Konuyla alakalı olmayan insanların ortaya aniden çıkıp kendilerini tutturmasıyla alakalı. Hmm. Burada da siz de eski çalışmalarınızdan bir şeyler söylersiniz falan diye.
Bununla ilgili bunu ne yaptık ya?
Ya bunu siz yapmadınız. Yapanlar var, onları anlatırsınız.
Ha yani. Harbiden bir kafa gitti ya.
Tamam o zaman. O zaman son bulguyla devam ediyorum. Bu haftanın hani psikolojik gerçekten.
Çünkü hakkım yendiği için şu an birazcık üzgün ve kırgınım.
Bir insanın dikkat süresi ortalama ne kadarmış biliyor musunuz?
Benim bir dakika bile değil galiba ya.
20 dakika falanmış. Gerçekten aktif dikkat çekme şeyi. Ama araştırmalar 2020 ve 2015 yılları arasında gitgide bu dikkatin düştüğünü ortaya çıkarmış. 2000'li yıllarda 12 dakika olan dikkat süresi 2015'e geldiğinde 8 dakikaya düştü ortaya çıkıyor. Yani %25 bir azalma tespit ediliyor. Bunun nedenleri araştırıyor ve günümüzde şu anda bir insanın hani dikkat süresinin daha az oranda hani bu 7-8 dakika civarına kadar gerilediğini iddia eden çalışmalar var. Bunun nedeni de teknolojiyle odaklandığımız alanların bir anda farklılaşması. Yani şöyle düşünün, bir şortun bir dakikada tüketmeye alıştığınız için bugün artık her bilgiyi bir dakikada almaya çalışıyorsunuz gibi.
Ya bir de sosyal medya öyle bir hale getirdi ki sürekli bir uyaran var. Sürekli evet. Artık dikkat edersen yeni nesilde de bizlerde de bir yandan YouTube açık bir yandan televizyon açık, anladın mı? 2-3 şeyi birden böyle lak lak da hızlı yapmak istiyoruz ve Yine dikkat etsin lütfen herkes. Mesela Netflix belgesellerine bakın. YouTube'da gençler tarafından tutan içeriklere bakın. 5 saniyeden daha fazla aynı sahnede kalmaz.
Kalmıyor.
Sürekli bir değişim var. Sürekli. Çünkü bunun şu anda 5 saniyeden daha uzun tuttuğunuz zaman aynı sahneye gençler sıkılıyorlar. İnanılmaz. İnanılmaz bir
sadece
şey
bu ya. Sadece ama anlık gördükleri şeylerle alakalı da değil hocam. Mesela normal zamanda eskiden özellikle mail vesaire icat edilmeden önce kalkıp bir maillerinizi check etmiyordunuz. Yani işe dair sorumluluklarınız hafta sonu geldiğinde bitiyordu. Bugün bir çalışan ortalama olarak bir saatte kaç kriz maillerini kontrol ediyormuş kaç? Biliyor musunuz? 30.
Oğlum 2 dakikada bir bu.
Çünkü düşünün hocam ben sürekli bakıyorum. Ben, bu doğru yani. Ben bunu
sen maillerine bakıyor musun sürekli?
Sürekli bakıyorum.
Ben hiç maillerime bakıyorum. Hiç maillerine bakıyorum. Zaten uyarı geliyor bana yukarıdan. Ama telefonu da sürekli kontrol ediyorum.
Telefon evet bak ona da bakmışlar. Haftalık kontrol etme ne kadar biliyor musunuz ne ortalama? Kadar? 1500.
Çoktur yani
sürekli bir şeye zaten odaklanma şey oluyor. Baktığınızda şu anda da podcast'in süresi kaç dakika olmuş?
Ya.
18 dakika olmuş mu?
18 desibel ya.
Aa, hani ben oradan bağlayıp kapatacaktım. Ne bozuyorsun lan? Allah
Allah. Giderken kapamış.
Araba. Ya hocam ya yıllardır bu podcast'i çekiyorsun. Artık yıl oldu.
Şurada buralarda güzel süre... kapatalım dedim ya.
Buralarda süreni yazma.
Dikkat nasıl... süreniz olduğu için bir podcast'in daha sonuna geldik. Bunu hazırlanmıştım.
Hazırlandığı şeyde sürenin nerede yazdığını bilmiyor. Bu da süremi yazıyor.
Nerede? Ne bileyim nerede?
Yazmıyor kızım bu da. Burada bir iki okumadın. İki dakika olmuş diye.
O zaman evet arkadaşlar 20 dakikanın sonuna geldik. Tabii bizlere yönelik dikkatiniz de düştü. Şu an yoldaki şeylere daha çok bakıyorsunuzdur belki de. O yüzden bu podcast'i burada bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
Kapatalım.
Arabada podcast.